Ayrım 14. Sayfa 114. 23. Ryan, Kardinal Umberto Cassini'nin çalışma odasında dosyanın kapağını kapattı. Elleri titreyerek gözlerini kaldırdı. Yüzü kül rengini almıştı. Karmakarışık duyguların etkisinde sarsılmış görünüyordu koca İrlandalı. 15 dakika geçmişti ama zamanın aktığını hissetmemişti. Soluğunu "Tanrım" diye boşalttı. Okuduklarım gerçekten doğru mu? Kardinal sakince, her kelimesi gerçek. Şimdi içinde bulunduğumuz durumun ciddiyetini kavrayabildin mi? Ryan başını sallayamayacak kadar şaşkındı. Sonunda konuşmayı başardı. Kutsal bakire, korkunç bu, gerçekten korkunç. İnancını sarsıyor mu? İrlandalı elini alnına götürdü. Hayır, uzun zamandır papazım. İnancım iyice kök saldı. Ama gerçekten sarsıldım. Okuduklarım beni derinden korkuttu. Şimdi Papa Hazretlerinin hayatının neden tehlikede olduğunu da anlamış olmalısın. Bu durumdan haberdar edildi mi? Kardinal kağıtları dosyaya yerleştiriyordu. Tabii, seçildikten sonra da söyledim ona. Yine de kararından dönmüyor. Konuyu kendi kişisel savaşı olarak görüyor. Ryan'in yüzü hala kül rengiydi. Başını sertçe salladı. Tanrı şahidimdir kardinalim ama beni gerçekten kaygılandırdınız. Bu yazılanlardan bazıları ortalığı alt üst edecek. Bu yüzden de sırları açıkladıktan önce ve sonra papanın hayatta kalmasını sağlamamız gerekiyor. Dosyayı evrak çantasına yerleştirip çantayı kilitledi. Kırmızı deri ciltli kitaba basınca kitaplık yine olduğu yerde döndü. Kardinal gizli geçite girdi, evrak çantasını özel kasasına bıraktı, çıkmadan önce de ışığı söndürdü. Ryan, uyguladığım güvenlik önlemlerinin gereğinden de sıkı olduğunu bilmenizi isterim dedi. Yine de aklınıza gelen düzenlemeler varsa göz önünde bulunduracağım. Cassini'nin ittiği kitaplık belli belirsiz bir tıkırtıyla yerine oturdu. Seni tam da bunun için çağırttım. Bir deyim var, bildiğinden eminim. Tanrı'yı ne güldürür biliyor musun? Plan yapan insanlar dedi Ryan. Cassini gülümsemeden başını salladı. Koltuğuna yerleşti. Sevgili mektup açacağını büyük bir özenle sümeninin üzerine yerleştirdi. Doğru. Oysa ben plan yapmaktan hoşlanırım. Güvenliğin sadece kusursuz olmasını istemiyorum şu an. Papa Hazretlerinin çevresinin hava bile sızdırmayacak kadar kapatılmasını istiyorum. Uzmanlığına bir söz söylediğimi sanma. Ama emin olmak için aldığın güvenlik önlemlerini bir kez daha gözden geçirmemiz gerek. Önümüzdeki günlerin tehlikelerle dolu olacağını düşünüyorum. O çılgın katilin, Mehmet Ali Ağca'nın ne kadar kolay hareket ettiğini hepimiz hatırlıyoruz. Kardinal Hazretlerinin o günden bu yana güvenlik önlemlerimizin büyük ölçüde iyileştirildiğinden emin olmaları gerekir. Kardinal koltuğunda öne doğru eğildi. Evet, bundan eminim. Ama hataya izin veremeyiz. Özellikle de bu koşullar altında. İrlandalı'nın kaşları çatıldı. Kardinalim hangi koşullardan söz ediyorlar? Ruhban sınıfının içinde yeni papamızdan büyük bir saygıyla bahseden, onu neredeyse Hazreti İsa gibi görenler olabilir. Evet, ben de duydum. John Becket'ın diğerlerine benzemediği kesin. Onu daha genç bir papaz olduğu dönemlerde tanıyanlar bile hep doğaüstü bir havası olduğunu söylüyor. İnsanlar şifresini bir türlü çözemezmiş. Ona yaklaşsalar da bütünüyle tanıdıklarını iddia edecek kadar yaklaşamazlarmış. Anlaşılan kozlarını göstermekten hoşlanmıyor. İçini çekti ve avucunun içiyle masanın üzerine vurdu. Oysa tarihten bahsederken iki şeyi atladın şu an. Birincisi, Celestin adlı son papa paralı katiller tarafından öldürüldü. Bu da sanki kötü bir kehanet gibi. Kehanet mi? Sizin İrlandalı Aziz Malaki'nin ünlü kehanetini hatırlıyor musun şu an? Bizim John Becket dünyanın son papası olacakmış. Sean Ryan yarım saat sonra Vatikan duvarlarının hemen içindeki Umbria binasının 3. katında, küçük ve dağınık çalışma odasında masasının ardındaydı. Çifte buzlu camı titreterek aşan ve Romalıların tufa adını verdikleri yoğun trafik gürültüsü olmasa, küçük meydanın görüntüsü keyifli bile olabilirdi. Kapı açıldı ve sekreteri göründü. Asık yüzlü bu İtalyan cezvitin elindeki tepside dumanı tüten bir fincan kakao ile tatlı bisküvi dolu bir tabak, koltuğunun altında gazeteler ve gizli güvenlik dosyaları vardı. Hepsini masanın üzerine bıraktı. İstediğiniz çatlak klasörü, Monsenyor ve günlük gazeteler. Önemli bir şey. Yeni papa hakkında beklenen her zamanki haberler. Neşesizce gülümsedi. Sanki basının yazacağı başka bir şey yokmuş gibi. Teşekkürler Guido. Papaz çekilirken Ryan gazetelerle dergilere tatlı bisküvilere bakmadan kakaosunu yudumladı. Medyanın her zamanki ölüm ve yıkım haberleri içini karartmaktan başka bir şeye yaramayacaktı. Üstelik Umberto Cassini'nin gösterdiği gizli belgelerin rahatsızlığından sonra. Yerinden kalktı, pencerenin yanına gelip iki İsviçre muhafızının nöbet tuttuğu parke taşı kaplı meydancığa baktı. Vatikan Güvenlik Bürosu'nun 300'ü aşkın erkek ve 25 kadar kadından oluşan bir kadrosu vardı. Güvenliğin son derece önemli olduğu dönemlerde kadınların özellikle yararlı olduklarını düşünüyordu. Çoğu kez rahibe kıyafetine bürünüp cübbelerinin altında güçlü tabancalarla papanın çevresindeki kalabalıklara kolaylıkla karışabildiklerini hatırlayınca keyiflendi. Sol tarafını sıvazlayınca hafif bir şişkinlik hissetti. Ceketini geri attı. Pantolonunda Galko yapımı, mesleğini uyacak gibi siyah deriden küçük bir kılıf taşıyordu. Kılıfın içinde de yanından hiç ayırmadığı 40 kaliblerik Glock 27 tipi küçük bir tabanca. Silahı kılıfından çıkardı. Son derece güvenli bir silah olan yarı otomatik Glock, arzusuna göre özel değişimden geçmiş, ışığın yetersiz olduğu durumlarda kullanılmak üzere titanyumdan gece görüş düzeneği, daha geniş bir şarjör, İri ellerini uyacak ve birkaç atış daha yapmasını yarayacak özel yapım bir Pierce kabza eklenmişti. Cebinde taşıdığı deri bir kılıfta da yedek şarjörü bulunuyordu. Tanrı adamı olmakla üzerinde dolu silah taşımak arasında bir çelişki görmezdi. Çünkü tabanca Papa'nın hayatını korumak içindi. Her zaman keskin bir nişancı olmasına rağmen öldürmekten nefret etmesinin yanı sıra hayatında bir kez bile bir hayvanı ateş etmemişti. Lağım faresine bile. Yine de 25 metre uzaklıktaki standart hedefin ortasına birkaç mermi gömebilmesi yeterince etkileyiciydi. Üstelik Glock'un 40'lık kalibresi olağanüstü etkili olabiliyor, 1.45'lik kadar zarar verebiliyordu. Tabancasını kılıfına soktu. Emrindeki güvenlik görevlilerinin çoğu eski İtalyan polis dedektifleri ya da Carabinieri adı verilen jandarmalardı. Kimi de bu işi yapmak üzere özellikle görevlendirilmiş profesyonellerdi. Ve her biri Papa'yı ve Vatikan'ı korumak, paha biçilmez sanat eserleriyle dini emanetlerin güvenliğini sağlamak amacına sıkı sıkıya bağlı sadık uzmanlardı. Aldığı önlemleri Cassini ile birlikte gözden geçirmişler, Kardinaller Meclisi'nin başkanı da gördüklerinden mutlu olmuştu. Ryan, Cassini'nin her şeyin gerektiği gibi yapıldığından emin olmanın ötesinde bir kaygısı olmadığını biliyordu. Masasının başına dönüp koltuğuna yerleşti. Ve geçmiş 40 yıl boyunca çeşitli papaları öldürmek ya da zarar vermekle tehdit eden çılgın ya da dengesiz kişiler konusunda bütün ayrıntıları içerdiği için çatlak adı verilen klasörü incelemeye koyuldu. Çoğu anonim, bazıları imzalı yüzlerce mektup vardı dosyada. Bazı tehditler açıktı. Kesin ölüm bildiriyordu. Kimileri ise daha örtülüydü. Çılgın ve tehlikeli niyetleri satırların arasında gizliydi. Bir de dünyanın her köşesinden gönderilen sapık zihinleriyle Papa'yı hedef seçen tuhaf dini hizip ve tarikatların tehditleri vardı. Mektupları yazanlar içinde kimliği belirlenebilenler izlenip kayıt altına alınmış, yanlarına da o ülkenin polisinin ya da istihbarat yetkililerinin hazırladıkları raporlar eklenmişti. Güvenlik bürosu Batılı istihbarat örgütlerinin çoğuyla ilişki halindeydi ve tehdit mektuplarından birer kopyayı soruşturma için ilgili ülkeye gönderirdi. Mektupların aslı da Ryan'ın bürosunda kalırdı. Dosyaları yeniden gözden geçirdi. Mektuplar Amerika'dan, Avrupa'dan, Asya'dan, Orta ve Uzak Doğu'dan geliyordu. Yazanların çoğunun kaçık olduğu açıktı. Birinin papayı öldürmek istediğini düşünmek bile şaşırtıcıydı ama doğruydu işte. 10 dakika kadar sonra okumasını bitirdiği sırada kapı vuruldu ve sekreterinin endişeli yüzü göründü. Monsenyör, saat 3'teki görüşmenizi teyit ettirmek için biraz önce papalık bürosuna telefon ettim. Aferin Guido. Aklında yeni patronuyla görüşmek istediği bir dizi güvenlik konusu vardı. Üzgünüm. Ama Papa Hazretleri son anda görüşmeyi iptal ederken bir neden de bildirmedi. Şimdi de karşımızda çok önemli bir güvenlik sorunu görünüyor. Ryan panik içinde ayağa fırladı. Anlat hemen. Randevu sekreteri Papa Hazretleri'nin dairesinde bulunmadığını söyledi. Bütün binayı aramış, Vatikan'daki bütün bürolara telefon etmiş ama bulamamış. Sekreteri hiç bu kadar endişeli görmemiştim. Neden bahsediyorsun sen? Anlat çabuk Guido. Görünüşe göre Papa Celestin kaybolmuş. 24. Vatikan. Aynı anda 200 metreden de daha yakın bir mesafede Sistine Şapeli'nin serin tonozları altında basit beyaz bir harmani giymiş bir adam vardı. Şapel o sabah ziyarete kapalı olduğundan Michelangelo'nun tavanını ya da Botticelli'nin meleklerini hayranlıkla izleyecek turist kalabalıkları yoktu. Şapelin içinde genç bir hizmetkar sunağın üzerindeki taze çiçekleri düzenliyordu sadece. Arkasına bakınca harmanisinin kukuletasıyla yüzünün yarısını örtmüş, uzun boylu iri yarı biriyle karşılaştı. Kaşlarını çattı. Özür dilerim ama şu sırada Şapel ziyarete açık değil. Harmanili adam kukuletasını indirip gülümsedi. Çok sıcak, çok çekici bir gülümseme, en soğuk yüreği bile eritecek bir tebessüm. Şapelin boş olacağını düşünmüştüm, özür dilerim. Hizmetkar utancından kıpkırmızı oldu. Papa Hazretleri lütfen bağışlayın, sizi tanıyamadım. Papa yumuşak bir sesle, bağışlanması gereken benim oğlum dedi. Şapeli ziyaret edebileceğimi düşündüm. Çalışmanı engellediysem özür dilerim. Hayır, tabii hayır. Ben sunağı toplarken şapeli ziyarete kapatıyoruz. Lütfen kalın Papa Hazretleri. Papa başını salladı. Dua etmek için bir süre yalnız kalmak istiyorum. En çok yarım saat. Olabilir mi? Tabii ki olur. Mutluluk duyarım Papa Hazretleri. Adam diz çöküp yüzüğünü öperken Papa tevazuyla gülümsedi. Hizmetkar çıkıp kapı yankılanırken John Beckett şapelde yalnız kaldı. Michelangelo'nun çılgın dehasının mirası olan Sistine Şapeli'ne her zaman hayran olmuştu. Hayatının 10 yılını sırt üstü yatarak duvarlara ve tavana resimler çizerek geçiren, bunun karşılığında sadece yiyecek ve kalacak bir yerle yetinen, bunları Tanrı adına yapan biri. Başını kaldırıp tavandaki canlı renklere baktı. Çeşitli renklerle farklı biçimlerin bir araya gelip inanılmaz bir bütünlük yaratmalarına her zaman şaşıyordu. Bunların hepsi ona bu evrende çok fazla rastlantı olduğunu da hatırlatırdı. Parçalanıp birleşmeler, fiziğin doğanın varlığını böylesine incelikle dengelemesi. İlahiyat okulundayken Vatikan'daki rasathanelerden göğü araştıran, cevapları bulmaya çalışan Cezvit düşünürlerin çok zaman önce keşfettiklerini yeniden öğrenmişti. Var olmaya başlayan her şeyin bir nedeni olduğu, evrenin var olmaya başlayıp bir nedene dayandığı. Bu dünya güdümsüz, rastlantısal bir doğanın ürünü değildi. İnsan vücudunda her bir hücrede bile bütün ansiklopedilerden daha fazla bilgi bulunduğuna göre böyle olamazdı zaten. Bizler maymun, kaza ürünü ya da doğanın garip yanlışları değil, Tanrı tarafından bilerek ve bir amaca yönelik yaratılmış varlıklardık. Bunlara bütün yüreğiyle inanıyordu. Seçildiği günden beri buraya dönmek, burada tek başına dua etmek istemişti. Sunağın önünde diz çökmek üzereyken harmanesinin içine sürtünen bir şey hissetti. Ne olduğunu hatırladı. Vatikan sekreterlerinden birinden getirdiği bir zarf. Size bir mektup Papa Hazretleri. Getiren hanım acil ve kişisel olduğunu, sadece sizin tarafınızdan okunabileceğini söyledi. Mektubu hemen okumak isteyeceğinizi söyledi. Harmanisinin içinden düz beyaz zarfı çıkardı. Adı mavi mürekkeple Papa Hazretleri Papa Celestin 6 diye yazılmış. Zarfın sol üst köşesinde de kişiye özel ibaresi eklenmişti. Zarfı merakla açtı. İçinden elle yazılmış bir sayfayla katlanmış bir gazete küpürü çıktı. Yazılanları okudukça yüzü kül rengine kesti. Titrek elleriyle 2 gün öncenin tarihini taşıyan İtalyanca küpürü açtı. Makale İtalyanlara özgü dramatik bir başlık taşıyordu. İsrail'de bulunan 2000 yıllık gizemli parşömen vahşi bir cinayetten sonra kayboldu. Uzunca bir süre öylece derin bir şaşkınlık içinde kaldı. Haberle yazıyı okudu, yüzünde sonsuz bir kuşku, gözleri bir kağıttan diğerine gidip geldi. Sonra yine titreyen parmaklarla her ikisini katladı, sarsakça zarfa yerleştirdi, zarfı da harmanisinin altına sakladı. Kendi ikiyüzlülüğünün darbesini hissediyordu. Kilisenin en karanlık sırlarını açıklamasında ısrar ederken, kendi karanlık sırlarımı saklamaya çalışıyorum. Sadece beni değil, kiliseyi de yıkabilecek bir sırrı. Chapelle'in serinliğine rağmen terliyordu. Elini alnına götürdü. Bu basit harekette bir ıstırap ifadesi vardı. Sonra harmanisini usulca kaldırdı ve yerde bağdaş kurdu. Böylesi durumlarda onu her zaman rahatlatan tek bir sığınağı vardı. Yere, sunağın önüne uzandı, karın üstü yatarak terli yüzünü mermer zeminin soğuğuna bastırdı. Gözlerini yumdu, Aziz Agustin'in sözlerini hatırlayarak duaya başladı. Yüreğimde sadece senin bilebileceğin sırlar var Rabbim. Dakikalar sonra duasını bitirirken Vatikan içinde çalan bir zil sesi duydu. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Mermer karoların üzerinde doğrulurken Chapelle'in karşı tarafında eski ahşap kapıyı gördü. Kapının bahçelere, oradan da Vatikan'ın doğu girişine açıldığını biliyordu. Kapıya doğru yürüdü, tokmağı çevirince kendini Vatikan bahçeleriyle uğraşan din adamlarının vestiyer olarak kullandıkları tanıdık koridorda buldu. Bir duvardaki çengellerde bir sıra eski cübbe ve keşiş giysisi, yerde de çift çift çamurlu çizme vardı. Kendi harmanisini çıkarıp kahverengi giysilere büründü, yüzünü kukuletası ile örttükten sonra kapıyı açıp dışarı çıktı. Ayrım 14 sonu. Sayfa 123. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Aziz Malaki. Malacchy. Umriya. Umbria. Galco. Galco. Glock. Glock. Carabinieri. Carabinieri. Guido. Guido. Michelangelo. Michelangelo. Botticelli. Botticelli. Aziz Agustin. Augustine.